Ayrım 33, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 430. Travis'in midesi bulandı. Bu adam kanseri pazarlıyor. Artık Travis yetkili adamın kim olduğunu anlamıştı. Kartel. Ancak özellikle de bizimkiyle yan yana bulunması mümkün olmayan, piyasa arayışı içine giren şüpheci bir insan grubunun varlığı gibi pek çok sebepten dolayı kriz doğuyor. Yani bu rekabet bizim kendi ürünlerimizle apaçık ters düşüyor. Affedersiniz, ürün derken diye sözünü kesti Cook. Kemoterapi, ilaçlar ve teçhizatlar. Bugün burada bulunanlara gelir getiren şeyler. Sizin kendi seçim kampanyanız da dahil. Hastaneler radyoloji teçhizatlarına milyarlar yatırıyorlar. Bu yıllık 110 milyar dolarlık bir endüstri ve bu yok olursa dalga etkisi, dediğim gibi, bir felaket olur. İlaç ihracatımızın kontrol edemediğimiz cari açığa ne kadar olumlu etkisi olduğunu düşünün. Bunu bir kenara bırakalım. Sadece sağlık hizmeti verenler bile ekonominin %15'ini oluşturuyor.
Evet, anladım dedi Cook. Ve rakip Leatril mi?
Potansiyel olarak evet, ama buna yine geri döneceğiz dedi yetkili adam cılız elini sallayarak. Ayrıca internet mesajımızı hafife almaya devam ediyor. Medya büyük ölçüde kontrol altında ama internetin düzenlenmesi gerekiyor. Medyayı çocuk pornosu ve internet bağlantılı terörist alımları ile ilgili hikayeler yayınlamaya zorlayarak manipüle etmemize rağmen hükümet hala daha bu düzenlemeyi yapamadı. Ve tabii ki medyanın büyük kısmına holdinglerimiz sahip. Bu yüzden baskı yapmakta bir sıkıntımız yok.
Evet, ama bu zor diye konuşmaya başladı Cook.
Kolay olmadığını biliyorum. Bu yüzden internetin sağladığı bilgiyi kontrol etmek ve Leatril'in insanların aramalarında arka sıralarda olması için çok çalışmalıyız. Ama bu sadece bir strateji. Şu an yapmamız gereken bu kötü gidişata dur demek.
Yani o zaman Leatril gerçekten işe yarıyor mu diye sözünü kesti Cook.
Katılımcılar birbirlerine bakarken odaya bir sessizlik çöktü. Hiçbiri bu kadar uygunsuz bir soruya yanıt vermek istemiyordu. Cook konuşulmayan bir protokolü bozmuştu.
Buna daha sonra geleceğim. Şimdi, diye devam etti beyaz saçlı adam, Agid'in müdürüne bakarak. Maston, senin ajansın süzgeç gibi sızıntı yapıyor.
Maston sessizliğini korudu. Çantasından bir parça kağıt çıkardı.
Senin ajansına ilaç onaylarını alması için yüzlerce milyon ödeme yapılıyor. Ve bu bizim karşılayamayacağımız bir ihanet. 1970'te Agit müdürü benim canımı sıkan insanların Agit'in kendilerini koruduğunu düşünmesi. Korumuyor. Agit'in gerçekte yaptığı ve insanların bu konuda düşündükleri siyah ve beyaz kadar farklı dedi. Çok eski bir örnek biliyorum ama internet yüzünden bu sürekli ortalarda dolaşıyor. Bildiğin gibi dahası da var Maston. 1974'te 11 Agit bilim insanı senatoya ne zaman yeni bir ilacın pazarlanmasına karşı çıksalar, ajans yetkilileri tarafından taciz edildikleri konusunda şahitlik etti. Hiç hoş değil, öyle değil mi? Bu tür şeylerin dışarı sızmasına izin veremeyiz.
Maston kollarını kavuşturdu ve sessiz kaldı. Adam devam etti.
Sonra 1989'da Agit hakemlerinin ilaç onaylarının sistemden daha hızlı geçmesini sağlamak için ilaç şirketlerinden rüşvet alırken yakalanması skandalı çıktı.
Maston en sonunda konuştu. Anlıyorum ama her sene binlerce insan yan etkiler yüzünden hayatını kaybediyor.
Maston, yan etkiler her zaman olacak ve anlamadığın şey yan etkilerin iyi bir şey olduğu.
İyi bir şey mi diye araya girdi başkan yardımcısı.
Ticari anlamda iyi dedi beyaz saçlı moderatör.
Eğer bir ilaç bir hastanın sorununu çözüyorsa ama yan etkiler yüzünden başka bir durum beliriyorsa bu ticareti devam ettirir. Hasta yan etkiyi geçirmesi için bir başka ilaca ihtiyaç duyacaktır falan filan. Ayrıca ilk ilacın etkisinden faydalanabilmek için onu da kullanmaya devam etmek zorunda kalacaktır. Gelir artışı.
Duygusuz, tamamen gerçekçi bir ses tonuyla konuşmuştu ama Cook rahatsız görünüyordu.
Sayın Başkan Yardımcısı, baylar, biraz gerçekçi olalım. İlaç üretimi bir iş koludur. Hepinizin maaşlarını karşılayan bir iş kolu. Ve iş yapmak için pazarlama gerekir. Bu kadar basit.
Her zaman yeni pazarlar oluşur ve sizin de yardımlarınızla buralarda da büyüyeceğiz. Tıbbi kuruluşlar sayesinde bazı hastalıkların isimlerini değiştirdik. Örneğin mide yanmasının adı artık reflü, fazla kilolu olmak da artık obezite hastalığı oldu. Buna da herkes kazandı. İnsanlar durumlarından bir hastalığı sorumlu tutuyorlar. Böylece sorumluluktan kaçıyorlar. Bu güzel bir işleyiş. Ayrıca yepyeni pazarlar yarattık.
Affedersiniz dedi Cook. Yeni pazarlar yaratmakla ne demek istiyorsunuz?
Bu soruya Mastin cevap verdi. Tarama ya da numuneler yoluyla dokularda tanımlanamayan hastalıklar.
ADD ve HIV biz olduğunu söylediğimiz için var olan hastalıklar.
Elebaşı araya girdi. Bütün söylediğim eğer beraber çalışırsak statüko olduğu yerde kalır ve hepimiz istediğimizi alırız. Televizyon reklamları da harika sonuçlar veren başka bir yol.
ATB'nin başkanı Dr. Joseph Richardson konuştu. TV sorunlara neden olan bir alan, mevkiler arası ihtilaflara mı desek?
Öyle mi diye sordu moderatör. Doktorlarınızın bütün yapması gereken PDR'leri kullanmak. Her şeyi bunun için tasarladık. Onları bunun için eğittik. Her ilaç yazdıklarında bonus alıyorlar. Yani sorun ne?
Aslında bu o kadar basit değil dedi ATB'den Richardson. TV reklamları yüzünden insanlar hasta olmadıklarında bile hasta olduklarına inanıyorlar. Ve...
Aslında doktor siz bir iş adamı değilsiniz. Bir ilacın kendilerine uygun olup olmadığını doktorlarına ne kadar çok insan soruyorsa reklamlar o kadar işe yarıyor ve daha fazla ilaç satılıyor demektir. Bu soğuk algınlığı tedavisinde çok işe yaramış bir yöntem. Şimdi de bunu diğer ürünler için kullanıyoruz. Ama şu an madem bu tartışmayı başlattınız ATB hakkında biraz konuşalım. Siz doktorların kazanmak için canla başla çalıştığı ve borçlandığı lisanslarını geri alma yetkisine sahipsiniz ve onları kontrol edemediğinizi mi söylüyorsunuz?
Ben...
Geçmiş performansınız Agidinkinden daha iyi değil öyle değil mi?
Moderatör çantasından çıkardı, kağıt yığınının arasından başka bir kağıt aldı.
1973'te iki başkan ve bir başkan yardımcısı ATB'nin ilaç endüstrisine esir ve tutsak olduğunu söylemek için kongrede yemin etti. Ve 1987'de ATB geçen 20 yılda kiropraktik mesleğini yok etmek için plan yapmaktan dolayı suçlu bulundu.
Evet bunları biliyorum ama üyelik azalıyor ve...
Doktorlarınızı yola getirin. Kendilerine kansere yakalansalar kemoterapiye girer miydiniz diye sorulan 79 doktor arasında yapılan bir ankete göre %73'ü zehirli etkileri sebebiyle asla kullanmayacaklarını söylemiş. Tanrı aşkına be, doktorlarınızı yola getirin. Kemoterapi ilaçları yılda 10 milyardan fazla kazandırıyor. Üyeliklerdeki azalma bir bahane değil. Özel doktorların yerini yavaş yavaş HMO, grup klinikleri ve araştırma merkezleri alıyor ve bunların çoğunu doğrudan kontrol ediyor ya da etkiliyoruz.
İnanç azalıyor diye karşı geldi Richardson. Bütün bu HIV olayı ev test kitlerinin yasaklanmasından sonra patlamayı bekleyen bir başka saatli bomba. Böyle bir virüs yok. Ekrana bakan Travis, Richardson'ın tavrıyla şevklendi. Adam bu iğrenç komplodan dolayı mutlu değil gibiydi. Aferin ona, nihayet vicdanlı biri çıktı.
Ne dediniz dedi başkan yardımcısı Cook.
Richardson açıkladı. HIV diye bir şey yok. Bunu sözde keşfeden adam Robert Gallo, bilim dolandırıcılığı suçuyla mahkemeye verildi. Bakın bir virüsün var olduğunu söyleyebilmek için virüsün resmini çekebilmeniz gerekir ki tanımlama için listelensin. Şu ana kadar HIV ve AIDS arasında bir bağlantının olduğunu kanıtlayan hiçbir bilimsel bildiri olmadı.
Ama ben HIV virüsünün resimlerini gört...
Medyaya yutturulan sanatçı izlenimleri dedi Richardson. HIV testi basitçe bir T hücresi sayımı. Eğer bağışıklık sisteminiz çökmüşse bir gün HIV pozitif, daha iyi hissettiğiniz bir sonraki gün negatif çıkabilirsiniz. İşte bu sebeple Agit o test kitlerini yasaklamak zorunda kaldı. Elbette AIDS'ten pek çok insan sürekli ölüyor. Ama AIDS zayıf bağışıklık sisteminden dolayı ortaya çıkan tüm hastalıklar için kullandığımız genel bir terim. Üçüncü dünya ülkelerinde bu hastalığın çok yaygın görülmesinin sebebi yanlış beslenme.
Ayrıca AIDS, viral patojenlerin tanımlanması konusunda tıbbın en önemli iki ölçütünü karşılamıyor. Koch önermeleri ve Farr kanunu, insanların AIDS ve HIV'dan ölmelerinin en büyük sebebi hastalıkla savaşmaları için kendilerine verilen ilaç kokteyli. Travis LeBlanc'a duyduklarına inanamayarak baktı. Ah evet, bu disketin neden bazılarının uykularını kaçırdığını şimdi anlayabiliyorum dedi.
Yani HIV AIDS'in sebebi değil mi diye sordu Cook.
Eğer öyle olsaydı AIDS olan binlerce insan nasıl HIV negatif çıkabilirdi?
HIV pozitif doğan bebeklerin %87'si 18 ay sonra hiç tedavi görmeksizin nasıl negatif çıkabilirdi dedi Richardson.
Beyler, beyler, lütfen asıl konumuza dönebilir miyiz dedi beyaz saçlı adam sıradaki kurbanına doğru dönerek. Ulusal Kanser Enstitüsü Başkanı'na.
Crenshaw, UKE'de bir sorunumuz var öyle değil mi? Sizin de sızdıran bir gebiniz var gibi görünüyor ve 1994'teki tamoksifen davası skandallarından sonra buna hiç ihtiyacınız yok.
Tamoksifen davaları mı dedi Cook?
Evet diye cevapladı beyaz saçlı adam. Her şeyi tam anlamıyla mahvettiler. O zamanki müdür bile istifa etmeye zorlandı.
UKE İngilizlere ilacın hiçbir faydası olmadığını ve aslında kanserojen olduğunu kanıtlayan İtalyan bilim insanlarını kontrol edemedi. Ama bu çok kötü değil. UKE ilaç araştırmaları için vergi mükellefi fonu alır ve sonra da patentleri ilaç şirketlerine verir.
Taksol ortak girişimi daha fazla görmek isteyeceğim türden bir işbirliği örneği. Ama şu anda sizin eski müdürlerinizden biri, Dr. Dean Burke, UKE'nin en çok konuşan eleştirmenlerinden biri ve bir Leatril taraftarı.
Evet ama benim yapabileceğim bir şey...
Daha fazla karşı düşünceye izin verilmedi, beyaz saçlı adam kağıtların arasına gömüldü.
Sizin Dr. Burke'ünüz alenen Leatril akciğer kanseri de dahil olmak üzere pek çok kanser türünde işe yarıyor ve ayrıca kesinlikle zehirli değil demiş. Böyle şeyler unutulmaz biliyorsunuz, özellikle de doktor fazlasıyla nitelikliyse. Ayrıca tüm kanıtlara rağmen Amerikan Kanser Enstitüsü, hatta Ulusal Kanser Enstitüsü'ndeki yetkililer insanlara her 4 kanser vakasından birinin tedavi edildiğini ya da kontrol altına alındığını söylemeye devam ediyor. Geleneksel 5 yıllık yaşam süresi açısından sistematik ve metastatik kanser kontrol oranı 20'de birden fazla değilken böylesi bir demeç fazlasıyla yanıltıcı dediği de kaydedilmiş. Bu da beni şu noktaya getiriyor. Tedavilerin faydalılığını ölçmek için neden hala 5 yıllık süreyi kullanıyorsunuz?
Bunu değiştirebiliriz dedi Crenshaw.
5 yıllık süre mi diye sordu Cook.
Crenshaw açıkladı. Eğer tedaviden sonra hastalık 5 yıl süreyle tekrar etmezse kanser hastasının iyileştiğini söyleriz. Eğer 6 yıl sonra kansere yakalanırsa istatistiklerimizi korumak için bunun yeni bir kanser olduğunu söylememize izin verilir. Biz bunu 3 yıla da düşürebiliriz.
Rakamlarınıza mutlaka yardımı dokunur öyle değil mi diye öneride bulundu moderatör zorla,
Amerikan Kanser Derneği Başkanı Peter Morwitz'e doğru dönerek.
Bay Morwitz, AKD bir hayır kuruluşu. Bu yüzden bazı ilkeler altında işlemek zorunda. Zıt düştüğünüz ve bizi utandırdığınız ilkeler. Siyasi lobiciliğe hiç para harcamamanız gerekiyor ama 10 milyonlar harcadınız. Bunu bize bırakın. Siz şeffafsınız. Şu Dr. Dean Burke herkesin önünde sizi alçaklar gibi yalan söylemekle itham etti. Ki bu da yeteri kadar erken teşhis edilirse göğüs kanserinin %100 oranında tedavi edilebildiği gibi abartılı ifadelerde bulunduğunuzda hiç şaşırtıcı değil. Bir de şu fon sorunu var. Aldığınız bağışların %5'i kanser hastalarına gidiyor. Kalan kısmıyla maaşları ve sabit giderleri ödüyorsunuz. Dediğim gibi siz şeffafsınız ve açıkladığınız o rakamlarla daha yaratıcı olmanın bir yolunu bulmalısınız.
Morwitz başıyla onayladı.
Yuvalarınızı düzene sokun beyler, hem de ilk iş olarak. Artık rakiplerden gelen büyük tehditlere bakalım. Önerileriniz var mı?
Bu Lehatril doktorları yüzünden daha önce hiç olmadığı kadar yara alıyoruz dedi Maston, AGİD'in başkanı. Kayısı çekirdeği gibi gıda desteği satan insanlar bunun kanseri tedavi ettiğini, önlediğini, teşhis ettiğini ya da bütün hastalıkları iyileştirdiğini doğrudan söyleyemiyorlar. Ama yine de bunun bir yolunu buluyorlar. Daha sert yasalara ihtiyacımız var.
Kayısı çekirdekleri mi diye sordu Cook. Evet, içlerinde Lehatril var dedi Maston.
Aa, anladım.
Evet dedi beyaz saçlı adam. İşte siyanür tehdidi tam da bu yüzden var. Kullanın.
Maston başıyla onayladı. Kullanıyoruz ve çoğunlukla işe yarıyor. Sadece kayısı çekirdeğinde siyanür olduğunu söylüyorsunuz. İnsanlar da bunun zehirli olduğu sonucunu çıkarıyor ve bir daha yanına yaklaşmıyor.
O zaman bunu daha da fazlalaştırın. Kayısı çekirdeklerinden dolayı siyanür zehirlenmelerinin olduğu ile ilgili basında çok haber duymalıyız dedi moderatör.
Bizim yararımıza bir şey var dedi Maston. Lehatrilcileri mucize ilaçlar sunan diğer latlakçılarla aynı kefeye koymak çok kolay. Ama bir aktara silahla girip de raflardaki bütün kayısı çekirdeklerini indirmek ajans açısından hoş olmuyor.
Ama Lehatril işe yaramıyorsa neden endişeleniyorlar ki diye sordu başkan yardımcısı. Odayı sessizlik kapladı. Yavaş geçen bir 8 saniye sonra beyaz saçlı adam konuştu. Lehatril'in işe yaradığına dair kesin kanıtlar mevcut.
Söylediği şeyin oturmasını bekledi.
Ama bu işte para yok.
Ya siyanür salgılayan ilaçlar diye sordu ATB'nin başkanı.
Bir saniye diye araya girdi başkan yardımcısı. Siyanür mü? Neden siyanür salgılayan ilaçlar isteyesiniz ki?
Beyaz saçlı adam konuşmanın kontrolünü tekrar ele geçirdi.
Lehatril'in başarılı olmasının sebebi içindeki siyanür. Aynı şeyi yapan patentli bir ilaç üretmeye çalışıyoruz. Ama henüz güvenli bir siyanür çözme mekanizması geliştiremedik. Deney fareleri neredeyse her seferinde ölüyor ama umudumuzu kaybetmedik. Araştırma merkezleri yapmak istediğimiz şeye olumlu yaklaşıyor ve genellikle olumlu sonuçlar geliyor. Kaz gelecek yerden tavuk esirgemezler. Üniversiteler de işbirliğine sıcak bakıyor. Hibeyi garantilemek için sansasyonel buluşlar ortaya çıkarmak üniversitelerde bir kural.
Ama insanlar giderek şüpheci oluyor dedi Maston. İnternet yeni bir kapı açıyor. Amerikalılar binlerce insanın dünyanın çeşitli ülkelerindeki Lehatril kliniklerinde yasal şekillerde gayet güzel tedavi edildiğini görüyor. Bunların pek çoğu da İsviçre, Almanya gibi batı ülkeleri.
O kadar emin olma dedi yetkili adam. Amerikalılar hala tecrit edilmiş bir hayat sürüyorlar. Büyük bir çoğunluğunun pasaportu bile yok ve kendi sınırları dışında var olan her şeyden tiksiniyorlar. Kampanyanızda bir adım ileri gidip insanları doğal ilaçlar konusunda uyarmayı ve gıda takviyelerini yanlış şekillerde pazarlayanlara daha fazla baskın yapılmasını öneririm.
Kemoterapinin yerini alacak bir şeye ihtiyacımız var dedi Maston. Beyaz saçlı adamı suçlamak ister gibiydi. Çok eskidi ve Lehatrilcilerle yarışmak için ihtiyacımız olan sonuçları vermiyor. Gerçek şu ki kemoterapi bir katil. Kanserle savaşmak için gerekten hücreleri bile öldürüyor. Tanrı aşkına kemoterapi hardal gazından üretiliyor.
Evet ve dediğim gibi siyanür salgılayan ilaçlar üzerinde çalışıyoruz. Ve o zamana kadar...
İşe yaramayacak dedi ATB Başkanı Richardson. İsyankar ses tonu Maston'un şikayetiyle daha da güçlenmişti. Lehatril'in salgılama mekanizması kopyalanamaz ve doktorlarımız siyanür içerdiği bilinen bir ilaçla çıka gelirse siyanürün kanseri tedavi etmediğine dair tüm çabalarımızla çelişmiş olacağız. Bu Lehatrilcilerin işine yarayacak.
Kanserin tedavisi yok dedi moderatör. Sadece yaşam oranları var. Siyanür salgılayan ilaçlar üzerinde çalıştığımız şeylerden sadece biri. Şimdi kampanyalarınızda elemeniz gereken bir bilgi vereceğim. Lehatril kliniklerine giden çoğu insanın buna en son çare olarak başvurdukları görülüyor. Yani kanser çok ilerlediğinde. Bu Lehatril kliniklerinin yaşam oranlarını %15'e çekiyor. Çünkü Lehatril tedavisine başlandığında kanser en ileri seviyeye gelmiş oluyor.
Ama yine de kanserin o aşamasında uygulanan kemoterapi tedavisinden 100 kere daha fazla etki gösteriyor diye cevap verdi Maston. Beyaz saçlı adam odanın kontrolünü kaybediyor ve tekrar otoritesini geri kazanması gerekiyor gibiydi. Beyler, burada hiç sorun çözmüyoruz. Şimdi sanırım bu aşamada kemoterapiden ziyade Leadril'i gözden düşürmemizin daha faydalı olacağı konusunda hepimiz hemfikirizdir.
Bu süreçte Leadril'e çok fazla dikkat çekmediğimiz sürece reklamın kötüsü olmaz dedim Aston.
Kesinlikle. Bir denge olmalı diye cevapladı yedinden odanın kontrolünü ele alan beyaz saçlı adam. Korku duygularımızın bam teli beyler. Dünyayı korku döndürüyor. TV kanalları ve gazeteler bu sayede işliyor. Nüfus bununla kontrol ediliyor. Ve insanlar bunun yüzünden hükümet ve kurumlara yardım ediyor. Ve tabii ki bizimki gibi ortaklıklar daha fazla ürün satıyor ve başarılı oluyor. Toplum düzeninin temelinde bu var, korku. Agide geri dönecek olursak Maston, bu senin ihtisas alanında. İnsanları ibret olsun diye cezalandırmalısın. Kayısı çekirdeği pazarlama ilkelerinin güncel durumunu söyleyebilir misin?
Tüm gıda takviyeleriyle aynı. Bir hastalığı engellediğini, tedavi ettiğini, teşhis ettiğini ya da iyileştirdiğini söyleyemezsiniz. Ancak takviyelerin hastalığın semptomlarını yok ettiğini söyleyerek bir nevi bunu yapıyorlar.
Örneğin?
Kanser doğal bir takviye ile tedavi edilebilen tek hastalık değil. Böyle pek çok hastalık var. Ama sorunuza cevap verecek olursak, birisi diyabet için bir takviye pazarlıyorsa kan şekerini düzenlediğini söyleyerek reklamını yapıyor.
Ah, buna da bir son vermek zorundayız dedi beyaz saçlı adam.
Katılıyorum dedim Aston ve ikisi birden görev bilinciyle not almakta olan Başkan Cook'a baktı.
Peki birisi bu kurallara uymazsa ne olur diye sordu moderatör.
Mal varlığına el konur ve hakkında soruşturma açarız. Hapse bile girebilirler dedi Aston.
Güzel, peki ama ya bu iddiaları doğrulayan bilimsel kanatlar mevcutsa?
Fark etmez, yine de yasaya aykırı hareket etmiş olurlar.
Harika, bu sahte satıcıların bizim burada iş yapmaya çalıştığımızı bilmeleri gerekiyor. Daha fazla tutuklama olmasını, daha fazla işletmenin kapanmasını, gıda takviyesi kaçakçılığının daha fazla durdurulmasını istiyorum ve...
Sorun şu ki Leadril haklı olarak vitamin sayılıyor. B17 vitamini olduğu belirlendi dedi Richardson.
Evet ama gerçekten vitamin mi diye sordu Crenshaw.
Evet, aslında bir nitrilosit, yani bir bileşim, bir besinin içinde bulunuyor. Dolayısıyla kendisi bir besin değil. Bir ilaç olarak da sınıflandırılamaz çünkü zehirli değil ve suda çözünebilir. Bir vitamin. Bu vitamin B kompleksinde bulunuyor.
O zaman vitaminleri de bu işe dahil etmeliyiz dedi yetkili adam. Bunun içinde yasalarımız olduğunu sanıyordum. İnsanlar bunları eczanelerden kendileri alamamalı. Doktorlar reçetelendirmeli.
33. ayrımın sonu. Sayfa 441.